Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 26 Ocak 2022 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Omikron varyantı etkisi altındaki dünyada haftalık en yüksek yükseliş kaydedilmiş Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre. Ülkelerden haberleri aktaracağım size. Dünya Sağlık Örgütü'nün genel yönetim kurulu toplantısı bu hafta var. Genel direktörle yine Etiyopyalı diplomatın seçilmesi söz konusu. Ülkelerden notları aktaracağım dedim. Türkiye'de de yüksek açıkçası, 76 binlerde ortalama, dünyada da öyle ama bir yandan da bir pandemiden çıkış havasına daha bahar ayları gelmeden girildi desek yeridir. Ekonomiyle ilgili tartışmalar var. Yüksek enerji fiyatları en başta 86-87 dolarlarda Brent petrolün varil fiyatı. Neden? Çünkü Rusya Federasyonu ile Amerika ve NATO arasında genişleme krizi her şeyi etkiliyor. Özellikle de Avrupa'da çok tartışmalar var. Enerji meselesi, Türkiye'de de doğalgaz ve enerji sıkıntıları ile ilgili alarm verilen bir durum var. Sanayide kesintiler başlamıştı. Avrupa'da da sıkıntı olduğunu biliyoruz. Amerikan Başkanı Katar'la, Katar şeyhini ağırlayacak ve şimdiden Avrupa'daki doğalgaz durumunun Rusya ile olası bir kriz halinde nereye evrileceği tartışmaları var. Bu krizde tabii söylemi yükselttikleri söylenebilir. Dün Amerikan Başkanı yine Rusya Federasyonu'nu alenen tehdit etti. NATO bir yandan Ukrayna'ya asker yerleştirme planımız yok, asker gönderme planımız yok deniyor ama ağır bir silahlandırma söz konusu Ukrayna'ya yönelik. Özellikle Biden daha geçen hafta her an işgal edebilir gibi söylemler ortaya atmıştı Rusya için. Şimdi de liderliğine, Vladimir Putin'e yaptırım uygulamaktan bahsediyor. Tabii yanıt bekliyor Rusya Federasyonu genişleme, NATO'nun genişlemesine artık ulusal güvenlik itibariyle kendisini çok etkilediğini, kırmızı çizgilerini teşkil ettiğini belirterek güvenlik garantileri, anlaşmaları önermişti. Hala bir yazılı yanıt verilmiş değil. Bunun yerine dünya kamuoyunda bir propaganda savaşı başlatılmış gözüküyor ve bunun son ayağında Rusya liderliğinin yaptırımlarla hedef alınması gündeme sokulmuş gibi gözüküyor. Peki ama Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerle ne durumda? Ortak bir söylem birliği var gibi. Fransa Cumhurbaşkanı Cuma günü Rusya lideriyle telefonda görüşecek. Bir Normandiya formatını toplama girişimleri, bir yandan diplomasi var. Bir yandan NATO'nun bu hafta yanıt vereceği, Amerikan yanıtı hala sır. Göya bu hafta vereceklerdi. Yazılı yanıtlar istiyor. Almanya'da bir takım çatlaklar belirmişti. Gerçekten var mı böyle çatlaklar? Almanya'nın pozisyonu tam olarak nedir? Deniz kuvvetlerinde önde gelen bir isim bu konuda yaptığı yorumlar yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştı Almanya'da. Bugün Almanya'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar Osman Çutsay'dan Almanya kamuoyunun nabzını tutmaya çalışacağız. Bu krizde çünkü en çok etkilenecek olanlardan birisi de Avrupalılar, Almanya elbette. Almanya'nın pozisyonunu anlamaya çalışacağız. Günlük notları da aktaracağım. Tabii Rusya'nın tepkileri var, yazılı yanıt beklentisi. Putin'e yönelik yaptırımların süreç itibariyle yıkıcı olacağı vurgularıyla açıklama yaptılar. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Javelin tank savar füzeleri, sistemleri eşliğinde ağır bir silah yığınağı yapıyor. Buna karşı Rusya'dan da uyarılar var. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi yine aynı şekilde bir yazısı Daily Sabah'ta yayınlandı. Daha doğrusu Ukraynalı mevkidaşı Büyükelçi Vasili Bodnar'ın Daily Sabah'a verdiği röportaja yanıt yazısı yer aldı. Dikkat çekici. Türkiye kamuoyunda da çok tartışılıyor ama tabii neyin nasıl konulduğuyla ilgili Rusya'nın kendi pozisyonunu anımsatan bir yazı olmuş. Onu da aktarmaya çalışacağım sizlere. Bu arada Şubat ayında tabii Çin'de olimpiyat oyunları, kış olimpiyatları başlayacak. Çin'in bütün ilgisi, alakası orada. Rusya lideri de açılışın önde gelen davetlilerinden. Rusya ve Çin'in tatbikatları var. Çin'den notlar var, Avrupa'dan notlar var. Orta Doğu'dan yine notlar var. Bugün size aktaracağım, dediğim gibi, bu krizi ele almak üzere Almanya ve Avrupa'nın konumunu biraz konuşmak üzere programın ikinci yarısında konuğum Osman Çutsay olacak, gazeteci, yazar. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz radyo üzerinden. Türkiye'nin her yerinden internet sitesinde, internet sitesi üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'tan, Spotify'dan dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Tıklarsanız oradan izleyip bir de like da ederseniz çok mutlu oluruz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nden genel kurul, yönetim kurulu toplantıları var. Cenevre'de açıklamalar geldi. Bu hafta en yüksek vaka sayısının kaydedildiği yolunda, yaklaşık 21 milyon vaka sayısı. Pandeminin başından bu yana en yüksek hafta. %5'likte bir artış var bir önceki haftaya göre. Yaklaşık 50 bin insan hayatını yitirmiş. Geçen hafta dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı. Bu koşullarda Dünya Sağlık Örgütü'nde bir yönetim kurulu toplantısı var. Dünya Sağlık Örgütü'ne liderlik edecek ekiple dolayısıyla belirlenecek. En başta da genel direktör Etiyopyalı diplomat oy birliğiyle tek aday olarak gösterilmiş. Dolayısıyla bu krizi pandeminin başından bu yana kendisinin öncülüğünde diyelim, dünya ülkelerinin her ne kadar uygulamaları Dünya Sağlık Örgütü'yle ne kadar paralelde, o ayrı tartışma konusu, ama Gebreyesus, Tedros Adhanom Gebreyesus büyük olasılıkla seçilecek. Eleştiriler de vardı tabii kendisine yönelik, görevini kötüye kullanma eleştirileri. Hatta işte Etiyopyalı bir eski diplomat olduğu için öyle de eleştiriler vardı, ama tek aday olarak gösterilmiş durumda. 5 yıl daha eğer seçilirse dünya örgütünü, sağlıkla ilgili bu dünya örgütünün başında kalacak. Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda bu mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşılarla ilgili açıklama yaptı. Haftalık epidemiyolojik raporunda yer alıyor. Omikron varyantının, bu mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların etkinlik oranını azalttığı veriler yayınlamışlar. Buna yönelik belirtiyorlar. Bu zaten demin aktardığım haftalık vaka ve can kaybı sayısı da bununla bağlantılı söyleniyor. Enfeksiyon ihtimali yeniden yüksek ve mRNA'da etkinliği düşüyor. Omikron karşısında vurguları var. Tabii yeni girişimleri aktarmıştım yine dün size. Çin'de 44 vaka tespit etmişler olimpiyat oyunları öncesinde. Amerika'da Biden yönetimi işletmelere yönelik yüksek mahkeme önünü kesiyor Amerikan yönetiminin önlemlerinin. 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için zorunlu aşı getirmişti Biden yönetimi, ama bunu yüksek mahkeme kararı nedeniyle kaldırmak zorunda kaldılar. Almanya'da 164 bin vaka 24 saatte. Can kaybı da 166. Fransa'da efendim vaka sayısı günlük ortalama 366 binlerde bu kadar yükselmiş durumda. 501.635, yani yarım milyon vaka çıktı 24 saat içerisinde Fransa'da. Hollanda 2,5 aydır kapanmaya gitmişti. Yine tartışmalar, protestolar eşliğinde, ama artık 6 haftalığına sona erdiriyorlar. Böyle bahara yine aynı şekilde giriyoruz 2 yıldır. Ben de tekrarlıyorum. İspanya'da 24 saatte 382 can kaybı olmuş. Son 10 ayın en yüksek rakamı deniliyor buna. Dünyada durum biraz parlak değil tabii ki. Türkiye'de 76.341 vaka sayısı Sağlık Bakanlığı açıkladı. 176 da can kaybı var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca omikrona karşı daha dikkatli olmamız gerektiğini söylemiş. Ne güzel, ama nasıl dikkatli olacağız bu dünya çapında bu uygulamalar, Türkiye'deki uygulamalarla, onu tam olarak bilemiyoruz efendim. Evet, ekonomiyle ilgili birkaç not aktarayım hemen. Almanya'da 2022 borç raporu yayınlanmış. Eğer borç indirimi yapılmazsa birçok ülkenin ekonomik çöküşle karşı karşıya kalabileceği yolunda. İki kuruluş bu biraz zor tercümesi açıkçası ama Erlas benim için zor Almanca bilmediğim için Erlas Jahr ve Misereor tarafından hazırlanmış bu rapor. Genel olarak 2021'de borçlar ertelenmişti ama birçok durumda tabii tasarruf tedbirleri devreye sokuldu. Yeni borçlanmalara yol açtı bu durum ve gidişat parlak değil. Dolayısıyla da 148 ülkeden 135'i kritik biçimde borçlanmış. Türkiye'nin de borcu yüksek olduğu için bu gruba dahil ülkelerin sayısı da 3 kat artmış. Gerçekten dünyadaki resim parlak değil. Türkiye'deki borçluluk durumu da kritik. Aslında alt seviyede kritik değil, üst seviyede çok kritik. Bir de kritik var. Üçlü bir şey yapmışlar, kategorizasyon yapmışlar. Türkiye'yi kritik olarak anmış durumdalar. Böyle bir tablo var. El Salvador liderine şu Bitcoin'e davulla zurnayla ülkenin para birimini değiştirip Bitcoin'e geçen lider. IMF'den kendilerine uyarı geldi. Resmi para birimi olarak kullanıyorsunuz. Ama bu piyasalar, normal piyasalarla finansal bütünlük, finansal istikrar, tüketicinin korunması vesaire pek çok risk barındırıyor diye uyarmışlar. Dünyada çip sıkıntısı var. Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın yine açıklamaları var. Bu yarı iletken tedarik zinciri çok kırılgan diyor Amerikan Ticaret Bakanlığı. Özellikle otomobillerde, tıbbi cihazlarda ama her şeyde artık hayatın pek çok alanında biliyorsunuz çipler kullanılıyor. Enerjide Brent petrolün varil fiyatı artık 86-87 dolarları görmüş durumda. Tabii bütün bunlara Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üzerinden, NATO genişlemesi üzerinden adına Ukrayna krizi olarak koyduğu Rusya ile gerilimi arttırma stratejisi enerji fiyatlarının yükselişinde çok etkide bulunuyor. Uzmanlar en azından buna dikkat çekiyorlar ve ayrıca IMF'den de eğer bu gerilim Rusya ile bu didişme devam ederse enflasyon artışıyla artışının dünyayı tehdit edeceği uyarısı gelmiş. Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath yapmış bu uyarıyı ve tabii ki bütün büyüme meselelerini enflasyonu azdıracak enerji kaynakları çünkü fiyatları artacak ve her yere etkileyecek diye. Tabii enerji meselesi bu krizin aslında odağında yer alan unsurlardan bir tanesi. Bloomberg, Rus enerji şirketi Gazprom'un olası yeni yaptırımlara yanıt olarak Avrupa'ya gaz tedarikini kısması halinde. Bunu da böyle formüle ediyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, Gazprom'un Avrupa'ya enerji arzını kısması vesaire gibi. Enteresan yani saldırı bir ülke bizi çevreliyorsunuz, bize saldırabilirsiniz dediğinde onu saldırgan olarak gösterip üstelik de Sovyetler Birliği döneminden bu yana Avrupa'ya gaz tedarik ettiği halde gazımızı da keser bunlar diyerek bir başka yani cümleyi nasıl kurarsanız aslında öyle anlamanız tabii mümkün. Bu şekilde formüle ediyorlar. Bir yandan da belki de Rusya'ya savaş açıp sonra da Rus gazı almak istiyor olabilirler tabii yani böyle bir seçenek de mevcut. Ama bu durumda Katar'ın sağlayacağı önemli bir gaz tedarikçisi Rusya keserse Katar gazıyla bu işleri göremeyiz mesajı veriyorlar. Şimdi Joe Biden Katar Şeyhi Temim Bin Hamed El Sani'yi ağırlayacakmış efendim. Özellikle ikili ilişkiler vesaire ve enerji arzı Afganistan'la ilgili tabii Katar'ın çok katkıları var biliyorsunuz. Taliban'la ilişkileri hep Amerika Katar Doha üzerinden kurmuştu. O konuda da teşekkürlerini sunacakmış. Bugün Moskova'da İtalyan iş insanlarıyla Rusya lideri Vladimir Putin bir araya geldi. İtalyan enerji şirketleri de var tabii burada. Gazprom'la uzun vadeli anlaşmalar ve son derece uygun fiyatlara spot piyasadaki fiyatların altında satın aldıkları ve enerji güvenliklerini bu sayede sağladıklarını hatırlatmış kendilerine efendim. 2021'de yüksek hacimde gaz verildiğini dile getirmiş. Bir yandan da Rusya'nın 2035'e kadar en büyük hidrojen ihracatçılarından biri olabileceği vurgusu yapmış bu enerjiyi geliştirme projelerini, pilot projelere başladıklarını dile getirmiş. Türkiye'de de biz tabii enerji krizi içerisindeyiz. Aslında hiç sanki yokmuş gibi davranıyoruz ama sanayide üretim duruşlarına varan bir tablo var. Dün eski BOTAŞ Genel Müdürü, özellikle bu uzun vadeli doğalgaz kontratları ve yatırımları döneminde genel müdürlük yaptı bir isim, Gökhan Yardım, önemli tweetler attı. Mevcut doğalgaz sorununun, ki İran'ın 10 günlüğüne bir kesintiye gitmesiyle bağlantılandırılıyor ama sadece bundan ibaret olmadığı, gerekli hazırlığın tamamlanmamış olmasından kaynaklandığını dile getirmiş. İddiasına göre gaz rezervinin, Türkiye'nin önemli bir kısmının depolandığı Tuz Gölü sahasında 8 günlük gaz kaldığını söylüyor. Hakikaten acaba yani bir takım tartışmalar da var tabii, konutlarda gaz kesilmesi gibi, yani donmamız mı istenecek acaba, bunlar gerçekse eğer parlak bir tablo yok. Bu koşullarda bir de Sokar Azerbaycan'dan, onlar Ardahan'da Türk Özü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı getirecekleri yolunda haberler var efendim. Bu enerji meselesine daha yakından bakmakta fayda var. Yarın başımıza ne geleceğini bilemez haldeyiz çünkü. Evet, gelelim Batı'nın Ukrayna krizi temasını ya da başlığını uygun gördüğü bu krize. Dün Amerikan Başkanı Washington'da bir işletme ziyareti sırasında soruları yanıtlarken yine son derece tehditkar bir üslup kullandı. Yine Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğini söyledi. Bu durumda yaptırım uygular mısınız diye sorulunca evet dedi. 8500 Amerikan askeri Doğu Kanadı, ben Doğu Kanadı'na NATO'nun odaklandım, oradaki ülkeleri korumak için, yani büyük, yani sanki saldıran güç, bir şeyleri değiştirmeye çalışan güç Amerika değilmiş gibi, korumaya çalışıyormuş gibi 8500 Amerikan askerini alarmda beklettiğini söylemiş. Tabii bu askerler Ukrayna'ya mı girecek, orada savaşacaklar mı? Yok, o öyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Öte yandan da hiçbir NATO ülkesinin korkmasına gerek yok vesaire gibi cümleler kurmuş. Daha sonra da 8500 askeri hazırda bekletiyor ama Ukrayna'ya Amerikan askeri ya da NATO askeri yerleştirme planımız yok demiş. Yani ne diyor, çok anlamak mümkün değil. Hem Rusya saldıracak diyor, hem askerler hazır diyor, hem konuşlandırma planımız yok diyor. Gerçekten çözmesi zor bir durum. Ona diyerek Rusya liderini kastediyor. Ukrayna sınırına yığdığı tüm askerleriyle girerse bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük işgal olacağını söyledim. Bu durum tüm dünyayı değiştirir demiş. Tabii yani bir de 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiçbir nükleer gücün, öyle kendisi öyle ifade etti göya, Avrupa'yı kastediyor ama başka bir ülkeyi işgal etmediği gibi bir takım cümleler de kurmuştu ki külliyen yalan. Amerika'nın işgal etmediği neresi kaldı diye sorabiliriz kendimize 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana. Asker gönderme niyetleri olmadığını Beyaz Saray'da tekrarlamış vaziyette. Bu arada dün ben size aktardım, Ukrayna Savunma Bakanlığı Moskova'nın Rusya'nın saldıracağına dair saldırı birimlerini harekete geçirdiği yolunda bir alamet olmadığı açıklaması. Ukrayna'dan da tam tersi açıklama geliyor. Amerikalılar, Beyaz Saray sözcüsü, yani bu açıklamalar, Ukraynalı yetkililerin açıklamaları gerilimin tırmanmayacağı görüşü Moskova'nın eylemleriyle zıt falan gibi. Gerçekten çok tuhaf, yani olay nerede, nasıl vuku buluyor, insanın kafasını karıştıracak durumda. Savunma Bakan Yardımcısı Alexey Reznikov söylemişti bunları. Beğenmemiş Ukrayna'nın bu açıklamasını Amerikalılar. Propaganda temasına uymadığı için tabii çelişkili bir durum yaratıyor. Kongreye briefing verecekler falan filan. Ama tabii Amerikalılar o kadar acayip ki, CNN televizyonu, ben de aktarmıştım size geçen yaz, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'u Ukrayna haritası üzerinde gösterme başarısını göstermişlerdi. Amerikalıların dünyadaki hırslarıyla çok da doğru orantılı olmayan bir cehaletleri olduğu çok bilinir. Ama tabii böyle CNN gibi uluslararası bir habercilik yapan kanalda enteresan işler oluyor. Harkov kentini Rusya'ya ait zannetmişler, öyle göstermişler bu sefer de. Çok ilginç insanlar bunlar. Hani alanları olmaz, sıradan Amerikalı bilmeyebilir ki bilmezler. Pek çok ülkede de benzer durum vardır ama yani CNN International'ın yapması başka bir şey oluyor tabii. Japonya'da savaş tamtamları çalınmasına katkı yapmış, acilen Ukrayna'yı terk edin diye uyarıda bulunmuş efendim. Şimdi Batı sürekli silah yığınağı yapıyor. Üçüncü parti yanılmıyorsam bu hafta 300 Javelin tank savar füzesini de Amerika teslim etmiş durumda. Böyle bir tablo var. Bir tek Rusya tarafına geçmeden önce Hırvatistan'dan dün ben aktarmıştım aslında arada görmüştüm. Zoran Milanović Hırvatistan'ın Cumhurbaşkanı. NATO'dan Hırvatistan NATO üyesi olduğu genişleme dalgalarından birisinde askerlerini geri çağıracağını eğer böyle bir kriz çıkarsa söylemiş ulusal televizyonda. Bizim bununla hiç bilgimiz yok, olmayacak garanti ederim sizlere. Sadece asker göndermemekle sınırlı kalmayacağız. Gerilim tırmanırsa Hırvat askerlerini çekeceğiz diye bir açıklama yapmış. Bu yaşananların ne Ukrayna ne de Rusya ile bir ilgisi yok. Olay tamamen Amerikan iç politikasının dinamikleriyle Biden'la ve yönetimiyle ilgili diyerek bir saptama yapmış. Şimdi ara seçimler de yaklaşıyor Amerika'da. Desteklemiştim onları ama uluslararası güvenlik açısından tehlikeli davrandığını düşünüyorum diye de vurgu yapmış. Ukrayna ile ilgili de Ukrayna'nın bu NATO'da yerinin olmadığını söylemiş. Ekonomik olarak ilerleme göstermediğini 2014'ten beri ve en geri kalmış ülkeler arasına girdiğini söylemiş. NATO bir ülkeye el attığı zaman çok da ilerleyemiyor biliyoruz ekonomik açıdan. Ukrayna çok tepki göstermiş Hırvatistan'a, büyük hayal kırıklığına uğradık diye büyükelçilerini falan çağırmışlar. Enteresan bir biçimde böyle bir durum var. Donbas'ta Rusya'nın da Rusya Federasyonu'nun da Ukrayna'nın iç işi olarak görerek tanımadığı resmen Donetsk ve Lugansk'taki cumhuriyetler. Ukrayna ordusunun mevzilerini güçlendirmeye devam ettiğini açıklıyorlar. Saldırganlık eylemlerine hazırlanıyor Ukrayna ordusu. Biz de teyakkuzdayız diyorlar. Özellikle Amerika'nın Javelin tank savar sistemlerinin Donbas'ta da görüldüğünü söylüyorlar. Ateşkes hattına soktular mı? Yasak çünkü sokulması. Savaş öncesindeki durumu andırıyor. Sadece Donbas cephesi değil, Odessa, Dnepropetrovsk, Harkov gibi bölgelerde diyorlar. Sivillerin evlerine yerleşiyorlar. Lopaskino yerleşimde Karl Marx Caddesi'ndeki sivilleri evlerinden kovmuşlar. Bunu aktarmışlar. Tabii sahadan daha karşı taraftan bilgi aldıkları da söylenebilir efendim. Onu da ona dayanarak bunu dile getiriyorlar. Şimdi Cuma günü Macron Putin'le telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Olaf Scholz'la Almanya Başbakanı ile ortak basın toplantısında. Birazdan programın ikinci yarısında Almanya'ya gazeteci yazar Osman Çutsa'ya bağlanacağız ve Almanya içerisindeki tartışmaları kendisinden almaya çalışacağız. Deniz Kuvvetleri'nde büyük bir fırtına kopmuştu. Geçtiğimiz hafta istifayla sonuçlanan Rusya'ya saygı ve liderine saygılı davranılması, aynı zamanda Çin'e yönelik Rusya'yı bir kart olarak sunan da bir takım açıklamalar yaptığı için. Şimdi Stoltenberg'in açıklamaları var. Bu hafta yazılı olarak Rusya Federasyonu'nun ta 15 Aralık'ta yaptığı güvenlik garantileri anlaşmalarına yazılı yanıt vereceğini söylüyor. NATO Genel Sekreteri CNN'e konuşmuş. Sonuçlandırıyoruz, kendilerine göndereceğiz demiş. Ama açık bir biçimde içeriği de anlaşılıyor açıklamalarından. NATO'nun silahların kontrolü, silahsızlanma, askeri faaliyetlerde şeffaflık, yani tatbikatlar, riskleri düşürme mekanizması, Avrupa güvenliğini konuşmaya hazırız. Aslında özünü değil, yani genişleme dalgalarını, asker yığınağını Doğu Avrupa'ya değil, köpüğünü konuşuruz demeye çalışıyorlar. Ben aktarmıştım daha önce size. NATO Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayacak diye de eklemiş kendisi. Müttefikleri savunma taahhütü diyor. Rusya tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'nun bu müzakerelerin bir kısmını o da yürütmüştü. NATO ile yürütmüştü, NATO ile olanları Brüksel'de. Bazı cevaplar aldık ama yazılı bir şekilde gelmedi diye anımsatmış. Tekliflerinin sağduyuya hitap ettiğini, sadece Rusya'nın değil Avrupa'nın güvenliğini de temin edeceğini tekrarlamış efendim. Özellikle Baltıklar ve Karadeniz bölgesi askeri rekabet alanına dönüştürüldü. Bu hayırlı bir şey değil demiş Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı. Aynı şekilde o da Duma'da milletvekillerine hitabında yanıt almayı bekliyoruz vurgusu yapmış efendim. Bugün Kremlin'den de Biden'ın Putin'i yaptırımlarla şahsen hedef alma tehdidine yönelik açıklamalar geldi. böyle uygulamaların yıkıcı olduğunu söyledi. Politik açıdan yıkıcı olur dedi. Ama tabii kimse için acı verici de olmaz dedi. Rusya yasalarını bilmiyorlar Amerika'da böyle işler yapanlar dedi. Maaşını yaptırım uygulanan Rusya Bankası'na Putin'in yatırdıklarını söyledi. Dolayısıyla yaptırım uygulasınız. Yani şov bu. Nesine yaptırım uygulayacaksın? Zaten Rusya liderliği paralarını Amerikan bankalarında tutmuyor demeye getirmiş. Paris'te Normandiya görüşmesinden açık bir sohbet bekliyoruz diye de vurgu yapmış. Tabii Rusya askeri planda da hazırlıklarını sürdürüyor. 60'tan fazla savaş uçağıyla Rostov ve Krasnodar bölgesinde tatbikatlar olduğu Deniz Kuvvetleri Karadeniz Filosu'nun da onu da aktaralım. Ukrayna'ya gönderilen silahlar militanların eline geçecek diye Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden açıklama yapılmış. Tabii ki sınırda neonaziler var biliyorsunuz Donbas'ta. Onların provokasyonları ve şiddet eylemleri için Amerikan silahlarının açık çek niteliği taşıdığını vurgulamış. Türkiye'deki Rusya Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov'un da açıklamaları var. Daily Sabah'a Vasily Bodnar, Ukraynalı Büyükelçi bir röportaj vermiş. Oradaki iddialara yanıt niteliğinde Rusya'nın kendisinin meşru cevap hakkını kullandığını söylüyor. Ve birkaç hafta önce Daily Sabah açık ve dürüst yanıtımı yayınlamayı reddetmişti diye de altını çizerek bir makale kaleme almış efendim kendisi ve bu sefer yayınlamak zorunda kalmışlar anlaşılan. Batı'nın propaganda makinesinin gürültülerine rağmen Ukrayna ile ilgili değil bu yaşananlar Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit etmeleriyle ilgili diyor. Rusya ve NATO arasında, Rusya ve ABD arasında diyor. Doğu sınırlarımıza yaklaşan ittifakın ulusal güvenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmasıyla ilgili diyor. 1962'deki Küba krizine atıf yapmış Rusya'nın Küba'ya füze sistemleri. Tabii bunun sebebi Türkiye'de Amerika'nın Jüpiter'leri olduğu için sebepsiz yere gönderilmemişti. Amerikan yönetiminin derhal Küba'yı abluka altına aldığını ve burnunun dibinde Rusya Sovyetlerin sistemlerinin yerleştirilmesine izin vermediğini söylemiş. Aynı şey demiş. Aynı şey demeye getirmiş. Kimse bunu yaptığı için John F. Kennedy'yi o dönemde suçlamadı. Vurgusu yapmış efendim. İttifaka dahil olmak demek siyasi iradelerini ve askeri kapasitelerini başkalarının görüş ve değerlendirmesine, hatta bazen Atlantik'in diğer kıyılarından gelen bir dikteye tabi tutmak zorunluluğudur demiş. Yani NATO üyesi olacaksanız NATO'nun aldığı kararları da kendi çıkarlarınıza doğrudan uymasa bile uygulamak durumunda kalacaksınız diyerek aslında basit bir formülasyon yapmış. İyi adam kötü adam benzetmeleri yapıp peki ya Afganistan, Libya, Sırbistan bunları kim bombaladı, kim yaptı bunları diye sormuş. Evet şimdi böyle bir çerçeve var. Şimdi Şubat ayında da Rusya lideri Pekin, Çinliler Beijing diyorlar. Kış olimpiyatlarında açılış töreninde konuk olacak. Rusya lideri video konferans yoluyla bu olimpiyatlara katılacak. Rus sporculara hitap etmiş. Olimpiyat ruhuyla ilgili vurgular yapmış. Olimpiyat değerlerini desteklediklerini söylemiş. Ayrıca Çin lideriyle de görüşeceğinin altını çizmiş. Bu olimpiyatların iyi geçmesi dilekleri eşliğinde. Umman Denizi'nde Rusya ve Çin'in Barış Denizi 2022 tatbikatı var. Dikkat çekici bu tatbikat. Çin'in hipersonik motor testini başarıyla gerçekleştirdiği yolunda haberler var. Bir yandan da Asya ile ilgili Amerikan yönetimi biliyorsunuz her yerde olmak durumunda Amerika. Dünyanın jandarması her yerde bir askeri hizaya getirme ile kendisini görevli addediyorlar. Ama bir yandan da tabii böyle hipersonik motor testleri, hipersonik füze sistemleri konusunda da yine Batılıların kendi içlerinde yazdıkları, çizdiklerinden hareketle söylersek geri kalmış hissiyatı içerisinde olduklarını belki anımsatmakta fayda var. Evet, Avrupa'dan birkaç notum var. Polonya, Belarus üzerinden kaçak göçmen krizi yaşanmıştı birkaç ay önce. Duvar çekmeye başladılar. Böyle Batılılar eskiden duvarları yıkmakla övünüyorlardı. Şimdi onlar duvar örüyorlar efendim. Bu inşaata başlamış. Haziran sonuna kadar da tamamlanacakmış. 186 kilometrelik bir duvar inşaatı söz konusu olacak. Avrupa'da İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. turunda da, hatta 2 değil 3 turda da becerememişler. Çok ciddi bir kriz yaşanıyor yine İtalya'da. Yeni Cumhurbaşkanı bulamıyorlar Mattarella'nın yerine ve işte Mario Draghi seçmek istiyorlar. Ama onu seçtiklerinde teknokrat hükümet çöküyor. Gerçekten tam bir kaos hali var. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı seçimi kaosu yaşanıyor. Kısa süre önceye kadar sürekli erken seçim düzenliyordu. İktidar çıkmıyordu İtalya'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kalamış Yat Limanı ihalesini, gerekçesini bilmiyoruz aslında. Koç Holding almıştı çünkü. İptal etmişler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin radara girdiği yolunda dünya yazarı, dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker'in haberi, yazısı var. Enteresan, dikkat çekici. Körfez Şubat ayında Körfez'de Suudi Arabistan'da ziyaret edecek. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir yakınlaşma söz konusu olmuştu. Biraz da kelepir varlıklara Baye'nin ilgisi diye maalesef Türkiye kamuoyuna o açıklamalar böyle yansımak durumunda, değerlendirilmek durumunda kalınmıştı. Şimdi Kalamış Yat Limanı'nda Baye'ye mi verilecek diye bir soru ortaya çıkmış. Türk dış politikası ile ilgili bir başka notum, bir göçmenlik ve medya çalıştayı yapılmış. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı göçmen sorunu ile ilgili değerlendirmeler yapmış. Bu yangın demiş, Batı merkezli yeni sömürgecilik siyaseti nedeniyle çıktı. Çok enteresan. Peki o zaman Suriye'yi, ABD'yi kim davet etti? Kim niye az yaptınız, daha çok vurun, işgal edin, kim dedi? Yani çok enteresan bir bakış açısı bu doğrusu. Rejim değişikliğine Suriye'de kim kalkıştı? Hangi Batı merkezli sömürgecilik ve bu Batı merkezli sömürgeciliğin ortakları kimler diye bir ya da kimlerdi, başaramadılar ama diye bir soru insanın aklına doğrusu düşüyor. Kendisi çok doğru tespitler de yapmış. Bu sorunla en ciddi yüzleşen Türkiye demiş. Tabii yani maalesef öyle oldu yanlış politikalar yüzünden. Almanya'nın 8 katı göçmene sahip, 500 binden fazla da Suriyeli geri dönmüş. Öyle de bir bilgi vermiş kendisi, çok dikkat çekici. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için tam genel af ilan etmiş efendim. 2022 tarihine kadar, 25 Ocak, bu af kapsamı 1957'de 50'de çıkartılan yasa uyarınca yapılıyormuş. Dikkat çekici. Suriye içinde bulunanlar 3 ay içerisinde, yurt dışında olanlar 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gitmeleri halinde uygulanacak bir aftan faydalanabilecekler. Suriye'den bu notu aktarabilirim. Irak'ta meclis başkanının konutuna füze atılmış. Konuğumuz hattaymış bu arada. Son notları toparlayayım, hemen kendisine döneceğim. Suudi Arabistan'ın Irak elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması yönünde bir mutabakat zaptı. Irak tabii Amerika'nın işgalle alt üst ettiği bir ülke olarak büyük bir petrol üreticisi ama kendi elektriğini tedarik edemez halde böyle Suudi Arabistan'la elektrik şebekelerini bağlamaktan bahsediyorlar. Dikkat çekici. İsrail Cumhurbaşkanı da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecekmiş. Pazar günü yakınlaşmayı biliyoruz zaten. Türkiye'nin de İsrail'le normalleşme çabaları vardı. Onu da anımsayalım efendim. Son olarak Orta Doğu'dan bu notları aktarmış olayım size ve hemen konuğuma döneyim. Almanya'ya bağlanıyoruz. Gazeteci yazar Osman Çutsay telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Osman Bey, beni duyuyor musunuz?
Evet, duyuyorum.
Ha, tamam. Bir an sesinizi alamadım, acaba bağlantı sıkıntısı mı var diye. Kusura bakmayın, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba tekrar, iyi yayınlar hepinize.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi ben biraz dünya özetlerini kısaca aktarmaya çalıştım. Gelişmeleri, ne yönde gittiğini, verilen mesajları. Bir süredir tabii Aralık 15'te Rusya Federasyonu artık yeter diyerek bir güvenlik garantileri anlaşmaları Amerika ve NATO'ya ayrı ayrı sunmuştu. Fakat yazılı yanıt gelmedi. Daha ziyade Batılılar biraz Rusya Ukrayna'yı işgal edecek temalı bir kriz, propaganda krizi üzerinden bu işi yönetmeye çalışıyorlar. Buluşmalar oldu geçen cuma Cenevre'de, Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanları. Biraz sanki Avrupa kanadında sıkıntı varmış gibi bir durumla böyle bir tespit yapmamızı gerektiren bir takım işaretler var ama tam da emin olmak mümkün değil. Avrupalılar transatlantik kanadında retorik düzeyde Rusya'nın işgali durumu üzerinden bir kodlama yapıyorlar. Fakat biraz kaynar kazan gibi de bir görünüm var. Almanya çok önemli bir ülke bu açıdan. Ve Amerika ile de gerek Kuzey Akım 2 gerek Rusya ile Almanya'nın geliştirmiş olduğu ticari ekonomik ilişkiler, enerji ilişkilerine dair transatlantik hattında belli sıkıntılar geçmişte yaşanmıştı. Şunu sormak istiyorum, Almanya'da nasıl tartışılıyor bu mesele? Çünkü bir savaş rüzgarı estiriliyor. Olumlu mu bulunuyor, yaklaşılıyor? Olaf Scholz yeni başbakan, sizinle de yayın yapmıştık. Scholz hükümeti bu işi nasıl yönetecek? Son durumu bir değerlendirmelerinizi almak isterim.
Aslında Scholz hükümeti Angela Merkel'in attığı adımları bir biçimde kendi rengini vererek devam ettirmek istiyor. Fazla abartmıyorlar bu meseleyi. Gerçi bugün Die Welt'in, ki bu bizim Deniz Yücel'in de çalıştığı sağ bir gazetedir ve onun manşetinden girdiği ve baş yazısını da ona ayırmış şey diyor. Polonya'nın yaptığı bir açıklama bu. Almanya diyor Putin'in NATO içindeki Truva atıdır. Şimdi bunu söyleyen adam Polonya'daki PIS yani iktidardaki partinin önemli bir ismi. Dolayısıyla muhalefetten de bir tepki gelmemiş. Janusz Kowalski bu bayağı bir iddia. Şimdi bu tek başına değil. Dün akşam Macron Berlin'deydi. Yani Scholz'la bu işi konuştular. Yani o korona falan o ikinci şeye düştü. Amerika'nın bu arada Amerika'nın önümüzdeki aylarda Avrupa'da yeniden bir NATO manevrası düzenleyeceği Rusya sınırında açıklandı, ortaya çıktı. Bu bir sorun olmaya başladı. Mayıs ayından Haziran'a kadar devam edecek. Yani ortalıkta taraflar birbirlerini şeytan azapta gerek anlamında bir biçimde tetik durmaya zorluyorlar. Fakat Almanya ya şeyi yakalamış durumda. Yani artık dünyada bir süper güç yok. Bir süper güç geliyorsa bu Çin. Onun için biz Çin'e karşı dikkatli olmalıyız teziyle bir takım adımlar atıyor. Ama Amerika bir bana sorarsanız bir tür fantom ağrısıyla hareket ediyor. Artık bir süper güç olamadığının farkında değil ama Avrupa'nın iç işlerine karışmak durumunda. Burada da epey bir adamı var. Yani Polonya çok müfrit Amerikancı diyebiliriz. Macaristan bunu kullanıyor. Malta bu işe ne diyecek? Yani böyle küçük ülkeler de var ve bunlar Amerika ile Almanya arasında bir denge tutturmaya çalışıyorlar. Amerika'da, Avrupa'da adamı çok. Ama Amerika'nın gücü yok. Almanya'nın gücü var fakat yeterince adamı olamayabilir. Böyle bir ortalıkta bir yani gerilim olsun da olmasın da diyebileceğimiz bir tuhaf gerginlik var. Ama Almanya'nın genel olarak bu havayı birazcık aşağıya bastırmak istediğini söyleyebiliriz. Çünkü Macron ve yarın Macron'un buraya gelme nedeni oydu. Bu Normandiya formatı diyebileceğimiz bir dörtlü görüşmeler ağı kurmaya yeniden 2014'ten sonra yeniden başlayacaklar. Ve başlıyorlar da zaten galiba yarından itibaren. Bugün başladı, devam eder. Bir biçimde bu işler hükümet yani birinci adamların altındaki uzmanlarca sürdürülecek. Burada tabii durum farklı bir yerde bir şey alıyor. Çünkü bu Normandiya formatında ABD yok. Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya var. Demek ki Fransa-Almanya dediğimiz hatta ya da Fransa-Almanya hattındaki Almanya'nın jeoekonomik gücüyle belirlediği bir hattır bu. Ya buradan demek ki bu meseleye biz kendi çözümümüzü aramak ve bulmak isteriz havası hakim.
Yani bu dün akşamki görüşmede bir Avrupa formülü üzerine düşündükleri değerlendirmesi yapabilir miyiz Scholz'la? Evet. Çünkü çok ketum duruyor Scholz. Yani Merkel de ketumdu ama çok dikkatli mesajlar vermeyi ve bu işi 2014'te çünkü ellerine yüzlerine bulaştırdıkları için toparlamayı da bilmişlerdi. Fark yaratabilecek mi Scholz diye insan merak ediyor Merkel gibi.
Scholz'un uzman grubu ya da Scholz Merkel'den çok farklı bir politikacı değil. Uzmanlarının da çok farklı olduğunu sanmıyorum. Bu Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Kay Achim Schoenbaum'un skandalı. Yani adamcağız Hindistan'da yaptığı İngilizce bir konuşmada şunu söyledi. Yani Çin geliyor. Çin'le karşı karşıya geleceksek bu Rusya'yı kaybetmek zorunda değiliz. Hatta saygı gösterelim. Yani saygı göstermek savaş yapmaktan çok daha ucuz bir iştir dedi ve daha önceki bizim Genelkurmay Başkanlığı'na tekabül eden Harald Kuyat eski Genelkurmay müfettişi ya kardeşim savaş istemiyoruz işte ben birazcık değiştireyim.
Evet tabii. Anlamı mealen.
İstememek lazım. Savaş istemek değil savaş istememek daha önemlidir. Ayrıca bu Deniz Kuvvet istifa eden Deniz Kuvvetleri komutanının ya Amerikan tezlerini savundu. Niye bu kadar olayı...
İstifa ettirdiler değil mi Deniz Kuvvetleri Komutanı'na?
Yani, istifasını vermek zorunda kaldı. Yani bu ilginç bir durum. Çünkü şunu göstermiş oluyor. Burada ciddi bir tartışma var. Amerika'nın Avrupa'daki rolüyle ilgili bir tartışma ama bu. Yani eğer şimdi bu konuşmamızda sizinle meseleyi ilerletecek olsak, derinleştirecek olsak burada Putin'den çok Amerika'yı konuşmamız gerekir. Çünkü Amerika eski egemenlik alanlarından çekilen bir süper güç. Şimdi Rusya'nın fantom ağrıları var. Tamam doğru Sovyetler Birliği'nden sonraki o büyük trajedi dediği, yüzyılın en büyük trajedisi dediği Putin'in. Tamam onun fantom ağrıları var ama Amerika'nın da fantom ağrıları var ve ufukta bir büyük güç görünüyor. Çin. Sonra Amerika, Almanya'nın gerek Rusya'da gerek Çin'de çok yüklü bağlantıları var. Şimdi sadece şeye baksak, henüz daha açılmadı. Dün akşam Avusturya televizyonunda, yani kamu televizyonuna ait en önemli haber programına Alexander Schallenberg çıktı, yeni Dışişleri Bakanı. Bu ilginç şeyler söyledi aslında adam. Yani dedi, burada biz tabii yani Amerika ile iyi ilişkiler kuracağını ima etti yine ama şunu söyledi. Birincisi biz Berlin'e bakarız. Bunu söylemeden ima etti. Biz Berlin'e bakarız. İkincisi burada önemli olan şudur. Yani Rusya eğer buralarda bir istikrar istiyorsa bu iş Avrupa'sız Avrupa Birliği olmadan olmaz. Ama Avrupa Birliği de şunu bilmelidir. Bu Frank-Walter Steinmeier'in yani Alman Cumhurbaşkanı'nın bir formülasyonu. Ama Rusya, biz de şunu bilmeliyiz ki Rusya'sız burada bir kalıcı bir istikrar sağlayamayız. Şimdi ortada böyle bir denklem var. Yani bunu bu denklemi çözmek kolay değil. Çünkü Polonya ve Macaristan gibi otokrat rejimler şimdi açık bir biçimde farklı alanlarda farklı konuşlanabiliyorlar. Yani Amerikancılıkları kayıtsız şartsız değil ya da Almancılıkları kayıtsız şartsız değil. Yani onlar kendi çıkarlarıyla bir takım adımlar atmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyebiliriz. Bir cadı kazanına dönecek bu Avrupa bu işle. Yani buradan nasıl çıkaracaklar bilemiyorum.
Evet. Şimdi tabii bütün bu gelişmeler, gidişat, bu tehditler sürekli bir savaş histerisi içerisinde davranmak. Bunun tabii Avrupa'ya bedelleri az olmayacak herhalde. Şimdi sadece Rusya'yı sanki saldırgan bir güçmüş gibi her an durup durduk yerde bir yere dalan bir güçmüş gibi enformasyon savaşı sunmak hakikatleri çok da değiştirmiyor sahada. Almanya'da örneğin 2014 sonrası Ukrayna'da bu sağ sektör, Azov Tugayları, Neonaziler çünkü Almanya için özel de bir önemi var kendi geçmişinden kaynaklanan sınır hattında Ukrayna ordusuyla hareket eden kimilerinin özerk dediği bir takım yapılar var. Almanya örneğin geçtiğimiz hafta Britanya'nın gönderdiği silah için hava sahasını kapattığı haberleri daha uzun bir rotadan ulaştırmak durumunda kalmışlar. Bir o düşmüştü Deniz Kuvvetleri Komutanı bağlamında. Bir de kendilerinin silah satışı yapmayacakları, sadece işte Sahra Hastanesi gibi yaralıların tedavisi için. Almanya bunlar da bir işaret olarak alınabilir mi? Yani hem Ukrayna'daki neonazilerin de dahil olduğu bir sürece destek verme konumunda kalmak Scholz için sorgulanıyor mu Scholz? Yani biz kimlerle iştigal ediyoruz Kiev'de diye Almanya kamuoyunda çok umutlu değil bu konuda. Biraz gizleyip saklamaya çalışıyorlar çünkü işin içeriğini ama ne dersiniz?
Dediğiniz doğru. Yani meseleyi biraz saklıyorlar. Ama Scholz şeye, bu siyasete şöyle diyeyim, radikal sol bir noktadan geldi bugüne. Şimdi genellikle de böyle olur bilirsiniz. Yani radikal soldan bir takım adamları devşirirler ve ona çok sağ politika, yani ona çok sağ tezleri uygulamaya sokabilecek bir politikacı yaratabilirler. Bu bizde de var. Bu dünyanın her tarafında var. Bu çok önemli değil. Almanya uzun yıllardır Ukrayna'ya silah satmamakta direniyor. Silah gitmiyor. Bugün alay eder gibi 5000 tane miğfer göndereceğiz, işte bir de çelik yelek göndereceğiz diye biraz önce bir açıklama düştü Savunma Bakanlığı'ndan. Yani bunları tabii karşı taraf, yani bu Almanya karşıtı ya da Amerikan yanlısı gruplar ya da başkentler ya da politikacılar ya alay eder, bizimle alay mı ediyorsunuz diye karşılıyorlar. Haklılar. Çünkü Almanya ısrarla satmıyor. Bakın, Stepan Bandera denilen bir faşistin mezarı bu Münih'te öldürüldü ve bu adam 2. Dünya Savaşı'ndaki korkunç kasaplardan biriydi. Bunun politikayla falan, bu işte Ukrayna'daki milliyetçilerin, yani Nazilerin adamıydı ve Münih'te öldürüldü ve Münih'tedir şeyi de. Burada da hala gelir giderler. Şimdi bu şey, Almanya bunu farkında. Yani bu kesimlerin eli avuca gelmeyecek ve çok tuhaf şeyler yapabilecek, Avrupa'yı da ateşe sarabilecek kesimler olduğunun farkında. Dolayısıyla geri planda bile olsa çok fazla, yani çok dikkatli hareket ediyorlar. Ama burada şeye, denkleme bir başka büyük sabit girmeye başladı. Artık sabit diyebileceğiz. Çin. Şimdi Çin'le, yükselen Çin'le, ki ben son 20-25 yıldır, yani Almanya'daki dış politika tezgahtarlarının en başta tuttukları bir şeydir bu. Yani Çin geliyor. Yani bağıra bağıra geldi. Şimdi bundan sonra bir süper güç çıkacaksa eğer, bu Çin olur. Ama bunu nasıl engelleyebiliriz? Ya daha doğrusu Çin'in buralara kadar girmesini nasıl engelleyebiliriz? Şimdi biliyoruz ki Yunanistan'da, Sırbistan'da, yani Çin'in o büyük İpek Yolu projesinden bir takım şeyler gelmeye başladı. Çin ekonomik bir güç olarak giriyor. Ama Almanya'da dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da dünya siyasetine ekonomik bir güç olarak girdi. Bugün tez kabul ediliyor. Almanya büyük bir jeoekonomik güçtür. Yani ekonomik varlığıyla, gücüyle siyaseti belirlemeye çalışıyor. Peki Çin bunu neden yapmasın? Ve burada Berlin'in tutum almaya, yani konum bulmaya çalıştığını görüyoruz. O nedenle pek Fransa'nın şansı yok, çünkü ekonomik gücü bunun altından kalkamaz. Ama mesela Macron da açıkladı galiba dün, önceki gün, ya Ukrayna bizden hiç silah istemedi ki dedi. Almanya da göndermiyor ama başka bir takım sembolik girişimler var, gerek Fransa gerek Almanya'dan. Avrupa'da bu durum ne olacağını kimse bilemiyor ama şunu söyleyebiliriz. Berlin burada ABD'yi bir patron olarak kabul etmeyecektir.
Ama Kuzey Akımı 2'yi de devreye sokamadılar. Şimdi Alman sanayinin ihtiyacı, aslında bu hat Rus hattı deniyor ama Almanya hattı aslında demek gerekiyor. Tabii. Daha doğru formülle. Şimdi biz geçmiş yıllarda Trump döneminde Amerikan Büyükelçisi'nin Alman sanayine alenen tehdit ettiğini de hatırlıyoruz. Biden işleri daha yumuşak yapıyor ama bir yandan Almanya'da Amerika'nın hem askeri hem de ekonomik tasallutuna karşı hiçbir şey yok mu, tepki yok mu? Yani böyle Deniz Kuvvetleri Komutanı iki yorum yaptı diye istifa ettiriliyor. Yani böyle bir egemenlik ve bağımsızlık duruşu çıkabilir mi çıkmaz mı diye insan değerlendirmeye çalışıyor. O açıdan soruyorum.
şunu söylememiz lazım. Yani bugün baktığımız zaman şimdi dünyada süper güç olarak ABD'nin olduğu, yani 90'ların başında da bir tür birazcık illüzyonist bir tür illüzyon olarak yine bir büyük süper güç olarak çıktı ama onu kaldırabilecek bir ekonomik altyapısı yoktu artık. Fakat Berlin şunu fark etti. Biz dünyadaki büyük güçler arasında Weltmacht diye işte dünya dış politika literatürüne Almanca'dan girmiş bir laftır. Geopolitik gibi. Biz büyük güçler arasında bir büyük gücüz. Yani bizim artık kimseyi de süper güç olarak kabul etmek durumunda değiliz. Amerika'nın süper güç olmadığının da farkındalar. Amerika bunun farkında mı? Sorun o. Yani dediğim gibi o nedenle bir sıkıntı var ortada. Yani bu ama şunu şöyle söyleyelim. Berlin ve Paris bir şeyler yapınca işler yoluna girer diyemiyoruz. Çünkü burada ne olursa olsun birincisi bir Rusya faktörü var. Rusya her zaman çok büyük bir faktör Avrupa için ve bu konuda Steinmeier'in aslında sağ bir sosyal demokrat, yani sadece bir politikacıdır ama söylediği çok da yanlış değil. Yani burada istikrar olacaksa Rusya'sız olmaz. Rusya da burada bir istikrar istiyorsa çevresinde bu da bizsiz olmaz. Yani burada bir ara çözüm bulacaklar. Schallenberg'in dünkü konuşmasında ilginç bir yan vardı. Bu şeyi Ankorman dedi ki, sunucu dedi ki, ya peki dedi, bakın kendi sözlerimle anlatıyorum. Şimdi Gerhard Schröder, eski Almanya Başbakanı, Putin'in bir lupenrein, yani kusursuz bir demokrat olduğunu söylemişti. Biden'a bakarsanız Putin bir killer, katil. Şimdi biz burada hakikati nerede göreceğiz deyince Schallenberg ortada bir yerde dedi. Yani ne kusursuz bir demokrat var karşımızda ne de bir katil var ortada bir yerde. Bu çok, Viyana çok önemli bir laboratuvardır aslında. Berlin gibi büyük değildir ama önemli bir laboratuvardır. Bunu da bir kenarda aklımızda tutmak yarar var.
Yarar var. Peki. Çok da öngöremiyoruz yani. Scholz'u okumak biraz zor bu koşullarda nasıl tavır alacağını. Merkel çünkü 2014 sonrası ortalığı toparlayan olmuştu. O onlar açısından jeopolitik faciaya dönüşünce Kiev'deki darbe. Ama bu sefer Scholz'un nasıl toparlayacağını ya da bu toparlamaya öncülük edip edemeyeceğini çok da kestiremiyoruz diyebiliriz aslında. Biraz geriden belki iyi şey olabilir. Merkel hiç bu süreçlere çok vaktim doldu ama hiç bir hani böyle resmi bir şeyi de yok tabii ki artık ama çok da girmek istemiyor anladığım kadarıyla. Bir böyle arkadan bir suflesi falan yok mudur Merkel'in?
Merkel tamamen geri planda, hiçbir sesi çıkmıyor. Bu ilginç ama şunu sizin sözünüze bağlayarak söyleyeyim. Olaf Scholz Merkel'den çok farklı bir politikacı değil. Yani dolayısıyla bu yol gider gibi düşünülebilir. Yani bu sorunu bir biçimde Merkel'le çatışmayan bir politika izleme yolunda Olaf Scholz adımlar atabilir. Sessizliğini buna bağlayabiliriz.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, şarkımız yok mu arkadaşlar? Erken mi girmemiz lazım? Peki, güzel de bir şarkı seçmişler arkadaşlar ama biraz tam vakti doldurduk. Yarın çalarız artık. Görüşmek üzere. Yarın Eksen'de hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.